Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Andı'nın Aynı Deniz'in Irmakları, Geleneksel Süsleme Sanatlarımız ve Klasik Şiirimiz başlıklı kültür sohbetini dinleyeceğiz. Ardından da İstanbul'un en güzel camilerinden birisi olan Süleymaniye Camisi'ne gideceğiz. Profesör Doktor Selçuk Mülayim, Mimar Sinan'ın bu muhteşem eseri hakkında bilgi verecek. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Bu haftaki programımızın bu ilk kısmında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Andı'nın Aynı Deniz'in Irmakları, Geleneksel Süsleme Sanatlarımız ve Klasik Şiirimiz başlıklı kültür sohbetini dinleyeceğiz. Bu hafta bu sohbeti tercih etmemizin sebebi Fatih Hoca'nın İslam'daki tasvir yasağının hikmetini ortalama seviyede her üniversite öğrencisinin anlayabileceği bir şekilde izah etmiş olması. İktibas ettiği görüntünün yoksullaştırıcılığı kavramını dikkate sunmuş olması. Profesör Doktor Fatih Andı bu sohbetinde medeniyetimizin unsurları olan mimarimizin, musikimizin, edebiyatımızın ve geleneksel süsleme sanatlarımızın birbiriyle iç içe oluşunu, birbiriyle sürekli irtibat halinde oluşunu ve birbirini tamamlayıcı unsurlar halinde kaynaşmış oluşunu anlatıyor. Fatih Bey, bu özelliğin bizim medeniyetimize ait bir özellik olduğunu vurguluyor ve Batı kültüründe sanat dallarının birbirine geçişmesinin yıllarca tartışıldığını, bizim medeniyetimizin ise bu tartışmayı çok önceden şöyle hallettiğini söylüyor. Güzellik parçalanamaz. Güzellik birbirinden ayrıştırılamaz. Güzel, güzeli tamamlar. Güzellik, güzelliğin mütemmim cüzü yani tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu bütünlüğün modernizm akımlarına kapılana kadar böyle devam ettiğini belirten Fatih Andı, daha sonra kaybedildiğini söylüyor. İslam medeniyetinde sanatın işlevinin insanı estetik bir göz sahibi yapmak, bu estetik bakış açısı ile de bir ruh terbiyesini gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Andı, Batı'da ise sanatın bir anlamda haşa Allah'la rekabete girmek halini aldığına işaret ediyor. İşte bizim farkımız bu, diyor. Batı'nın soyut sanatları İslam medeniyetinden çok sonra keşfettiğini belirten Andı, Batı sanatlarında tasvirin, İslam sanatlarında ise tezyinin esas olduğunu kaydediyor. Batı'nın soyut sanatları İslam medeniyetinden çok sonra keşfettiğini belirten Andı, Batı sanatlarında tasvirin, İslam sanatlarında ise tezyinin esas olduğunu kaydediyor. Fatih Andı, klasik şiirimizde bütün sevgililerin aynı özellikleri taşıdığını ve bunların mazmun denilen kalıp ifadelerle anlatıldığını hatırlatarak, çünkü amaçları tasvir etmek değil, hazır kalıpları ortaya koyup o soyutlanmış sevgili suretleri üzerinden sevgiliyi anlatmak değil, sevgiliye duyulan aşkı anlatmaktır. Amaç aşkı anlatmak olunca, maşuk yani aşık olunan kişi bir araçtan başka nedir ki, diyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Andı'nın Aynı Deniz'in Irmakları, Geleneksel Süsleme Sanatlarımız ve Klasik Şiirimiz başlıklı kültür sohbetini dinleyeceğiz.
Şöyle diyebiliriz, bizim medeniyetimizin ruhu olan o geleneğimiz içerisinde geleneksel kültürümüzü ve onun alt alanı olan geleneksel sanatımızı şöyle bir kategorik olarak ele aldığımızda belli başlı alanlar olarak neler çıkıyor karşımıza? Bir, kendimize özgü bir mimari oluşturmuşuz, mimarimiz. İkinci alan, musikimiz. Üçüncü alan, şiirimiz, edebiyatımız. Edebiyatımız ama bu edebiyatı şiir yüklenip taşıyor. Onun için diyor ki, divan edebiyatı kullanırız ama daha çok divan şiiri deriz. Bizim edebiyatımız şiir üzerinden istiklalini ilan etmiş. Söylediğinin neredeyse üçte ikisini şiir üzerinden söylemiş bir edebiyattır. Divan edebiyatımız. Üçüncü alan, bizim sanatımız dediğimiz, geleneksel sanatımız dediğimiz o kümenin dördüncü alt alanı, alt kümesi de ne? Tezyini sanatlar, geleneksel süsleme sanatlarımız veyahut da klasik sanatlarımız, el sanatlarımız dediğimiz bu sanatlar. Bu dört alanı birbirleriyle kurduğu ilişkiler açısından şöyle bir elden geçirdiğimizde, gözden geçirdiğimizde karşımıza enteresan bir tablo çıkar. Bu bizim medeniyetimize ait bir özelliktir. Bu alanlar sürekli olarak, bu sanat alanları sürekli olarak birbirleriyle ilişki içerisindedir. Başka bir medeniyetin, söz gelimi Batı medeniyetinin, Hint medeniyetinin, Çin medeniyetinin sanat alanlarına girdiğimizde bu kadar sıkı bir ilişki karşımıza çıkmaz. Aynı denizin ırmaklarının altına onun için doğrusu biz mimariyi de katabiliriz, musikiyi de katabiliriz, şiiri de katabiliriz, zihni sanatlarımızı da katabiliriz. Niye katabiliriz? Çünkü mimari diyoruz. Sanki şiirden, musikiden, tezyini sanatlardan çok başka, apayrı malzemelerle oluşan, apayrı ihtiyaçlara cevap veren, çok pratik ihtiyaçlara cevap veren, günlük hayatın somut beklentilerini karşılamak üzere inşa edilmiş yapılar gelir aklımıza. Ama biz öyle mimari eserler ortaya koymuşuzdur ki, içerisinde kitabe olarak şiir de vardır. İçerisinde bu şiiri yazdığımız süsne hat da vardır. Tesip de vardır. Ebru da vardır. Orada icra edilmek üzere tekbirinden salavatına, ilahi formundan ve mevlidine kadar musiki de vardır. Klasik musiki de vardır. Yahut şiir dersiniz. Ha, şiir yalnızca malzemesi, söze dayanan bir sanat. Canım işte diğerleriyle ne ilişkisi olacak diye soru sorabilirsiniz. Bir bakarsınız şiirin tesifle, şiirin minyatürle, şiirin hüsnühatla, şiirin mimariyle, şiirin musikiyle iç içe geçmiş, biri diğerinden ayrı, bağımsız düşünemeyeceğimiz çok sıkı ilişkilerinin var olduğunu görürsünüz. Bu ilişki bestelenmiş şiirler, yani güfteler olarak da karşımıza çıkar. Şarkı formu hem bir nazım şeklidir divan edebiyatında, hem bir edebiyat eseridir her şarkı metni. Fakat aynı zamanda bir musiki bestesinin de güftesini teşkil eder biliyorsunuz. Yalnız ondan ibaret de değildir. Değişik formlar bile olsa gazeldi, kasideydi, rubaiydi, kıtaydı, diğer nazım türleri bile kendi alanının dışında sürekli musikiye de kollar atar, kancalar atar. Veyahut biraz evvel dediğimiz şiir, mimari eserin girişindeki kitabenin metnidir. İçine girersiniz, duvardaki hüsnü hattın anlamıdır. Fakat şiir aynı zamanda kendi bünyesine, burada ne var? Dışa doğru açılma var, verme var tabiri caizse. Ama şiir yalnızca veren bir sanat değildir. Kendi içine doğru da diğer sanatları alan bir sanattır. Bunun tipik örneğini biz divan dediğimiz o şiir kitaplarında, mecmualarında görürüz. Hiç Muhibbi divanını göreniniz oldu mu bilmiyorum. Görmenizi tavsiye ederim doğrusu. Veya emsali bir padişah divanını, bir vezir divanını, bir sadrazam divanını. Bilmem ne kadar şiir yazmıştır Kanuni de. Sonra onu divan adı altında toplamıştır. O divanın başlangıcından sonuna kadar öyle çok tesiple iç içe yoğrulduğunu, o divanın talik veyahut da nestanik hattıyla öyle güzel hüsnühat eseri olarak karşımıza çıktığını görürsünüz ki anlamına mı hayran olacaksınız, görüntüsüne mi hayran olacaksınız, kenarına çekilen o zencereğine veyahut da koltuk tesiplerine mi hayran olacaksınız, giriş sayfasına veya ketebe sayfasına mı hayran olacaksınız? Hepsi birden komplike bir yapı. Diyelim ki filan mesnevi. Ya mesnevi edebiyat eseri, evet. Ama içerisine öyle minyatürler girer ki, kendi başına bir sanat eseridir ama aynı zamanda diğer bir sanat eserinin, yani edebiyat eserinin tamamlayıcı rüknüdür, ögesidir, parçasıdır. Bu çok iç içe geçmiş bir ilişkidir. Biri diğerini tamamlayıcı bir ilişkidir. Batı sanat akımları ta klasisizmden itibaren romantizm, realizm, şucizm, buizm 20. yüzyıla kadar tartışıp durmuşlardır. Osmanlı Türkçesinin o güzel kelimesiyle söylersek sanatta tedahül, yani birbiri içine geçişme olmalı mı, olmamalı mı? Mesela romantizmin en çok kavgası buradadır. Realizmin romantizme karşı çıkış bayraklarından birisi buradadır. Klasisizmin çıkış veya ilkelerinden birisi budur. Trajedi trajedidir, dram dramdır. Melodram diye bir şey olmaz. Hem gülünç, hem trajedi, hem dram veya hem komedi iç içe geçmez. Veyahut da realizm diyor ki arkadaş tiyatro, tiyatrodur, şiir, şiirdir. Bir tiyatro oyununun içerisine bir şiir metni girmez. Bir metin başka bir metni içermez. Parnasyenlere geliyorsunuz, Parnas ekolüne, diyorlar ki şiir plastik bir sanat gibi dış görüntüsüyle de öne çıkmalıdır. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun için bir özel akımmış gibi kendilerini vitrine koyuyorlar. Ardından bir takım başka akımlar geliyor. Sonrasındaki pek çok şiir akımı, hayır arkadaş, şiir bağımsız bir sanattır, var olmak için başka bir sanata ihtiyaç duymamalıdır diye ayrıştırmaya gidiyorlar. Kah birleştiriyorlar, kah ayırıyorlar. Böylece İsmet Özel'in bir şiirinde söylediği gibi ilmi hilaf-ı cedel üzere Nadir ile Zenit arasındaki diş gelişler şeklinde alıyor götürüyor yüzyılları kavgayla dolduruyor Batı sanat teorileri. Ama bütün bu kavgaları bizim medeniyetimiz zaten kökten halletmiş, etmiş. Güzellik parçalanamaz. Güzellik birbirinden ayrıştırılamaz. Güzel güzeli tamamlar. Güzellik güzelliğin mütemmim cüzüdür, tamamlayıcı cüzüdür. Hani peygamber diyor ya, hikmet müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. Ondan kinaye, benim medeniyetimde güzellik de müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. Böyle bir bütünlük anlayışı içerisinde benim güzel sanatlarım var olmuş bugüne kadar, modernizme kadar bugüne kadar deneyelim. Çok şükür bugün yeniden canlanma trendine girdi. Ama modernizmin o samyeli bize esene kadar bizde de öyle gelmiş doğrusu. Geleneksel sanatlarımız dediğimiz sanatlar birbirini tamamlıyor. Az evvel dedik işte musiki, mimari, edebiyat veyahut geleneksel süsleme sanatlarımız. Şimdi geleneksel süsleme sanatlarını dediğimizde kendi içinde bile bir sıkı ilişki var. Ebru'yu hattan, hattı tesipten, tesibi minyatürden bağımsız düşünebilir miyiz? Bugünün modern eğitimi benim üniversitemde, Kandilli'de, güzel sanatlar, ben Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ndeyim. Kandilli'deki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bunu görüyorum. Ya ne kadar ecdadın algısına ters bir eğitim sistemi, modern eğitim sistemi diye getirilmiş, dayatılmış. Ben geçen sene bahar yarı yılında onlara bir derse gittim. Orada gördüm, hocam ben Çin'i öğrencisiyim diyor. Öbürü ben seramik öğrencisiyim veya hocam ben tesip öğrencisiyim. Ya arkadaş, tesiple diyelim minyatürü birbirinden nasıl ayırt ediyorsun? Nasıl ben onun öğrencisiyim buradan anlamam diyebiliyorsun? Birini diğerinden bağımsız nasıl öğretebiliyorsun ve nasıl ustalık kesbettirebiliyorsun, kazandırabiliyorsun? Üstüne hat olmadan, yani bir müzehip yazdığı hattın güzelliğinin farkına varmadan ne yapabilir? Ben bazen bu tür kurslarda İsmet kurslarında özellikle bazı tesip öğrencisi arkadaşların işlerini buluyor, görüyorum. O kadar kötü bir hüsnü hat karalamasının üzerine iş yapmış diye acıyorum işe. Veya bu tersine öyle güzel bir hüsnü hat tablosuna öyle acenice at arabası kasası boyar gibi öyle kötü bir tesip işi çıkmış ki bu sefer hüsnü hatta acıyorum. Hem hangi metne, hangi anlamı içeren metne ne iş yaptığını bilmeli değil mi bir müzehib veya müzehibe? Hem de kenarına o iş çerçevelediği yazının hangi estetik değerde olduğunun farkına varmalı. Kıymetini ve kudretini bilmeli. Bugün biz bunlardan uzaklaştırıldık, fark etmiyoruz. Ama geçmişte bunların birçoğu iç içeydi. Bu büyük sanatkarlarımıza bakın. Yani işte bugün benim üniversitemde Matrakçı Nasuh'la ilgili bir program var. Buraya gelmeseydim oraya gidecektim. Matrakçı Nasuh, bir yandan asker. Matrak denilen dövüş sanatının en usta, dövüş sanatı spor diyelim daha doğrusu. En usta uygulayıcısı olduğu için devrinde matrakçı diye anılmış adam. Fakat aynı zamanda bir kültür adamı, bir yazar. Sanatkarlığının bu boyutu da var. Yazdığı o Kanuni'nin Irak seferine dair yazdığı eserin içine minyatürleri de kendisi yapmış bakın. Biz bugün hayran hayran Matrakçı Nasuh'un minyatürleri diye seyrediyoruz. Çok yönlü bir sanatçı. Bu neslin son temsilcisi, temsilcilerinden birisi. Birçoğu öyledir de en tipik olanı o olduğu için örnek veriyorum size. Necmettin Okyay. Hangi sanatımıza, geleneksel sanatımıza el atarsanız adam onu biliyor. Onun için hezarfen demişler. Bin tane sanatı, bin tane tekniği bilen adam diye. Yalnız Necmettin Okyay'a ait bir şey değil ki. Yani Hamit Aytaç. Adam grafik çizimler yapmış zamanında. Eski yazının, bu İslam yazısının yasaklandığı dönemlerde geçim derdiyle bir takım tabelacılıklar yapmış, grafik çizimler yapmış. Hattat, devrin en büyük hattatı 20. yüzyılın, öyle değil mi? Ama aynı zamanda bir musiki şinas. Musiki meclislerinin de aranan ismi bakın. Birçok yönden o sanatkar ruhu besliyor. Bizim kaybettiğimiz espri, bizim kaybettiğimiz özellik bu. O bütünlük duygusu, bütünlük vurgusunu biz önemsemiyoruz. Modern bilim gibi modern sanat da, modern kültür de o modernizmin dayatmasıyla bize bir şey getirdi. Uzmanlık, uzmanlaşma. Bunun iyi tarafları elbette var. Hastaneye gittiğimizde, abi ben pratisyen doktorum, her şeyden anlarım diyen doktora gitmiyoruz da, kalp mütehassısına, yok işte gastroenterologa gidiyoruz. Bu noktada kabul ediyorum. Ama sosyal alan bu ayrıştırmayı kabul etmiyor. Ben edebiyat profesörüyüm arkadaş, ben tarihten hiç anlamam diyebilir miyim ben? Bu millet, bu medeniyet dediği her şeyi bir tarafıyla, neredeyse 3/2 boyutuyla şiirle, edebiyatla dile getirmiş bir millet. Tarih yazıyor, manzum yazıyor. Tıp kitabı yazıyor, manzum yazıyor. Edebiyatla iç içe. Ben edebiyatçıysam ister istemez biraz tarih bilgisi, biraz belki sosyoloji bilgisi, biraz güzel sanatlar bilgisi mutlaka edinmeliyim. Belki vakit kalırsa birazdan size bir iki beyit, bir iki metin örneği okuyacağım burada. Eğer bunları bilmezsem ben bu metinleri de konuşturamam kendi alanım itibarıyla. Bunun tersi de geleneksel sanatlar üzerinde çalışan sizler için de geçerlidir. Sanatların temeldeki faydası nedir, amacı nedir? İnsanı estetik bir göz sahibi yapmak. Bu estetik gözle bir ruh terbiyesini gerçekleştirmek. İslam medeniyetinde sanatın işlevi budur. Modern batıda veyahut da klasik batıda sanatın başka başka işlevleri olabilir. Kitleyi etkilemek, kendine bir imtiyaz alanı oluşturmak veyahut da daha önemlisi yaratıcıyla boy ölçüşüp Sen ben de benim diye bir tekebbür, kibir sahibi olmak. Hani hep anlatılır ya. Mikelanj Musa heykelini yapıp son çekici vurup bitirdiğinde şöyle 3 adım geriye çekilmiş, kalk ve yürü ey Musa diye bağırmış. Bu ne demektir? Ben de bir aynen onu yaratan Allah kadar güzel bir insan vücudu yapabiliyorum. Boyu ölçüşüyor. Bir yürümediği eksik. Kalk ve yürü ey Musa. Flaubert, meşhur Fransız romancısı, Madame Bovary'yi yazan romancı, hasta yatağında yatıyormuş. Arkadaşları ziyarete gitmişler. Adam yarı aydın, yarı baygın, 39 derece ateşle yatıyor. Muziplik olsun diye ne boş boğaz, ne münasebetsiz arkadaşlarmış ki. Kulağına eğilmişler, üstad demişler, Madame Bovary geldi ziyaretinize demişler. Hemen kendini toparlamış, yataktan kalkmaya çalışmış, uyusun buyursun demiş. Madame Bovary sanal bir romanın kahramanı. Ha, bu adamın 39,5 derece ateşteki sayıklaması diye görülebilir. Ama ben öyle bir roman kahramanı tırnak içinde yarattım ki bir gerçek olmadığı kaldı. Yarattığım insan modeline bu kadar güveniyorum. Boy ölçüşmesi olarak da görülebilir değil mi? Yaratıcıyla boy ölçüşüyor. Benzeri birçok örnek ortaya koyabiliriz. Bir tarafta bu amaç, bu hedef, bu insani tekebbür, öbür tarafta bir ucu tasavvufa doğru giden gerçek sanatkarın sani hakikinin o olduğuna inanan bir anlayış. Bu bağlamda burası İslam sanatlarıyla, bu saydıklarımızın hepsi İslam sanatlarının içerisindedir, bunu biliyorsunuz. İslam sanatlarıyla Batı sanatlarının en büyük ayrımı zaten buradadır. Birisi, yani Batı sanatları, mimesis denilen kavrama dayanır. Mimesis, yani taklit. Taklitin bir adım ötesi tasvirdir. Tasvir. Batı sanatlarının özünde bu vardır. Gerçeğin taklit edilmesi, bu taklit edilme, her taklit edilme bir boy ölçüşmeyi de gerektirir, öyle değil mi? Bir insan birisini niye taklit eder? Onun gibi olmak için. Taklitte onun gibi olma gizli çabası ve iddiası vardır. Sanatkarın da taklit esasına, yani sanat ontolojisi açısından baktığımızda ontolojik olarak taklit vurgusuyla yola çıkışında sani-i hakikinin, yani gerçek sanatkar olan Allah'ın takliti içselleştirilmiş veyahut da söylenmemiş bir amaç olarak vardır. İkinci adımı ne dedik? Tasvir. Tasvir Batı sanatlarının özünde çok önemli bir kavramdır. Tasvir ne demektir? Surete kavuşturma. Yeni bir suret verme. Yeni bir görünüm verme. Tasvirin özünde de ne vardır? Soyut bir şeyi somuta döndürüp yeniden görünür kılma. Yeni bir suret verme, görünüm verme. Burada da bakın bir boy ölçüşme vardır. Özellikle somutlaştırma çabasına dikkatinizi çekiyorum. Batı soyut sanatı ne kadar geç buldu, öyle değil mi? Oysa İslam sanatlarının temel kavramı tasvir değildir, tezyindir. Tezyin süsleme demektir. Süslemek için var olanı boy ölçüşme aracına dönüştürmenize gerek yok. Var olanı olduğu gibi kabul edip ona ne katkıda bulunurum çabası vardır. Bir boy ölçüşme değildir. Özünde böyle bir sanat çıkışı var İslam sanatlarının. Ve İslam sanatlarının ikinci büyük özelliği soyutlama üzerine, sublimasyon üzerine dayalı olmasıdır. Hüsnü hat, birazdan ona gireceğim. Hüsnü hat soyut bir sanattır aslında. Niçin soyut olduğunun üzerinde duracağız. Musiki soyut bir sanattır. Hatta en görsel sanatlardan birisi olan minyatür bile İnsan suretini reelden soyutlar. Gerçek olandan soyutlar. Minyatürde hiçbir insan olduğu gibi değildir. Bir minyatüre bakarak ha o şöyleymiş diyemezsiniz tarihsel bir şahsiyeti. Batının resim sanatından farkı budur. Adam 50 kişilik bir görüntü çizer, o 50 kişinin kafaları da birbirinin aynıdır. Nokta gibi gözler, çizgi gibi burunlar, şöyle birazcık ağız yerine ufak bir çizgi. Tıpkı birbirinin aynıdır. O bütün ayrıntıları atarak soyutlama üzerine bir görsellik oluşturmuştur. Resmin bize vermek istediği jestler, mimikler, kaş, göz, suret değildir çünkü. Tema başka bir şeydir orada. Soyutlama esasına dayalı dedi. Şiire geldiğimizde, ya şiir tasvirsiz olur mu derseniz? Evet, divan şiiri tasvirsizdir desek yeridir. Tasvir yoktur. Ya lise yıllarından hatırlayın. Mazmun denilen kalıplar vardır. Bu mazmunlar tekrarlana tekrarlana kalıp haline gelmiş olan aslında görselleştirme çabalarıdır. Soyutu somuta çevirme çabalarıdır. Her sevgili divan şairinin, bütün divan şairlerinin sevgilisi işte Servi boyludur. Ya bir tanesi de minyon olsun. Yok. Bütün divan şairlerinin sevgilisi kara kaşlı kara gözlüdür. Birisi de sarışın olsun. Yok. Hepsinin ağızları küçücüktür. Hatta nokta gibidir. Biraz da böyle bir çift bardo ağzı gibi kocaman olsun. Yok. Hepsinin beli kıl gibidir. Ve biraz balık eti yok. Amaçları tasvir etmek değil, hazır kalıpları ortaya koyup o soyutlanmış sevgili suretleri üzerinden sevgiliyi anlatmak değil, sevgiliye duyulan aşkı anlatmaktır. Amaç aşkı anlatmak olunca maşuk, yani aşık olunan kişi araçtan başka nedir ki? Şöyle olmuş, böyle olmuş, satmışım onları. Şiir bile bakın tasvirden hazır kalıplara girerek saç yılandır, göz ne bileyim işte kaşlar siz söyleyin yaydır, kirpikler oktur. Hepsi mi böyle be adam? Hiç böyle koyun bakışlı sevgili yok mu? Yok. Hepsi böyle. Amaca yönelik kalıplarla yürüyen bir görselleştirme çabası. Adeta görselleştirmemek için zorunlu görselleştirme diyebiliriz bakın. Bunda elbette İslam'ın o tasvir yasağının da rolünü unutmamak lazım. Ve burada İslam'ın tasvir yasağının o belki perdenin önündeki putperestlik önleyişi, İslam niye resmi yasaklamış, heykeli yasaklamış? Hemen o medrese mollası kafasıyla baktığımızda, hoca efendi kafasıyla baktığımızda işte putlara tapan bir toplumdan insanların o suretlere tapmasını önlemek için bunu yasaklamıştır. Evet, bu halkın anlayacağı avami gerekçedir. Fakat bunun arkasında şu konuştuklarımızı düşünürseniz çok daha derinlerde varoluşsal bir takım sebeplerde yatmıyor mu şimdi? Nefsin tekebbürünü önleyen, yaratıcıyla boy ölçüşme çabasını frenleyen, yalnızca bunlardan mı ibaret? Hayır. André Bazin diye bir filozof diyeyim, sinema eleştirmeni bir yazar var. Diyor ki, görselliğin yoksulluğu görüntünün yoksullaştırıcılığındadır. Ya bilmece gibi bir cümle oldu diyebilirsiniz ama müthiş bir cümle. İddiasına göre görsellik muhayyileyi, hayal gücünü, imgeleni kısıtlayıcı bir şeydir. Bunu ben kendi hayatımdan örneklendirebilirim. Belki benim zihni yatkınlığım diyeceksiniz, bizde öyle değil hoca diyeceksiniz. Ama sinema, çağımızın en gözde sanatı olan sinema, bizim lehimize işleyen, estetik açıdan diyorum, lehimize işleyen bir sanat değildir. Ya hoca sen de yobaz mısın, nesin, nasıl karşı çıkıyorsun da diyebilirsiniz. Evet, ne derseniz oyun. Ama şunu biliyor, şunu söylüyorum. Kendi şahsımda yaşadığım için. Lise yıllarındaydım. Çağrı filmi yeni çekilmişti. Sinema salonlarında oynuyordu. Millet kırılmış gibi sinemalara gidip Çağrı filmini seyrediyordu. Kendimi hala şu yaşa geldim, lise yıllarındaki aklımı takdir ediyorum. Gitmedim. Sonra maalesef hani her Ramazan'da mutlaka birkaç kanal birden kısıp kısıp kırpıp yıldız yapıp yeniden veriyor ya, seyretmek zorunda kaldım maalesef. Kaçamadım o modernizmin tasallutundan, saldırısından. Gitmedim. Niye gitmediydim biliyor musunuz? Çünkü ben Adana İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip'te bana Siyer diye bir ders okutuldu. Hazreti Peygamber'in hayatı. O okuduğum derslerden ve diğer ders dışı okuduğum Peygamber'in hayatına dair eserlerden ben kendi muhayyileme, algı gücüme, idrakime göre bir asr-ı saadet, bir Medine sokakları, Mekke evleri, Kabe'nin etrafı, onların içerisinde, hepiniz de öyle değil midir? Bir peygamber, sahabe, Ebu Bekir, Ömer, Osman hayali kurmuştum. İdraki içindeydim. O benim şuramla oluşmuştu. Buramla değil ama. Fakat ne zaman ki Çağrı filmini gördüm, Çağrı film stüdyosu veya platosuyla sınırlı aptal bir asr-ı saadet görüntüsüne beynim kilitlendi. Şimdi ne zaman düşünsem o görüntü geliyor. Bilal-i Habeşi deyince o zenci figüran geliyor. Korkum şu biliyor musunuz? Yani ben ne mecburum Hazreti Hamza ki benim İslam tarihinde en büyük kahramanım diyeceğim şahsiyettir. Ben ne mecburum bu en büyük kahramanımın suretini ablak yüzlü bir Anthony Quinn ile eşleştirmeye? Bundan daha büyük kötülük yapılır mı bu ümmete? Ben şundan korkuyorum biliyor musunuz? Yarın meydanı Arasat'ta sur yüküldü, bütün insanlar diriltildi. Orada İnsanları ikiye ayırmak lazım bana kalırsa. Çağrı filminden evvelki Müslümanlar ve Çağrı filminden sonraki Müslümanlar. Çağrı filminden sonraki Müslümanlar, korkuyorum ki Anthony Quinn'i bir köşede görünce Hamza diye ayaklarına kapanacaklar, ellerini öpecekler. Ne büyük bir zillet bu. Ne büyük bir yanılgı bu. Kimsenin benim o muhayyilemi yıkmaya hakkı yoktu. Ama batılı gerek teknolojisiyle, gerek yönetmeniyle, bilmem neyiyle, gerçi akkat ama imkanlarıyla bana bu zulmü yaptı. Şimdi Andrea Bazin'in dediğini algılıyor muyuz? Görüntünün yoksullaştırıcılığı, hayal gücünü köreltme. Onun için bizim tezyini sanatlarımıza bakın, arkada bir tane var. O ağaç ağaç mıdır? Değil. Hiç benzemiyor ağaca. Ama ağaçtan başka bir şeye de benzemiyor. Soyutlama orada esastır. Birebir bir ağaç resmi değildir. Ona baktığınızda nasıl bir ağaç tasavvur edebiliyorsanız, düşünebiliyorsanız onu düşünürsünüz kendi özgün alanınıza uyarlayarak. Bu özgünlük alanı çok önemlidir her bir şahsiyet için. Sezai Karakoç'un çok hoşuma giden iki mısralık bir şey, şiirinden iki mısrayı hatırladım. Diyor ki, herkes gibi olmak olmayacak bir şey. Herkes gibi olmak olmamak gibi bir şey. Bizi yanımızdakinden ayıran herkes gibi olmama özelliğimizdir. Buna şahsiyet diyor psikoloji. Ben sanatı şahsiyetimle yorumlarım ve sanat benim şahsiyetimi hızara sokup, tezgaha sokup, tek tip kalasa döndürmeden beni var ediyorsa fonksiyoneldir. Benim geleneksel sanatlarım, benim algıma göre yorum kazanan sanattır. Ama batılının o soyuttan somuta dönüştüren sanatı, heykelinden resmine kadar dayatan, zorlayan, adeta faşizan bir şekilde bu böyledir diye bütün ayrıntılarıyla bana dayatan bir sanattır. Tasvir ve mimesis bunu getiriyor işte. Öyleyse ister divan şiiri olsun, İster geleneksel Türk sanatları olsun, ister mimari olsun, isterse klasik musiki olsun. Bunların arkasında bir zihniyet var arkadaşlar. Batı sanatının da arkasında bir zihniyet var. İdeoloji demiyorum, dikkat edin. İdeoloji kötü bir şeydir çünkü. İdeoloji, insan aklının ürünü düşünce sistemleridir. Benim Müslüman hassasiyetim, bir insanın veya birkaç insanın aklının ürettiği bir sisteme teslim olmayı kulakulluk olarak gösterir bana. Ben ne mecburum ya, benim gibi bir insanın ürettiği bir düşünce sistemiyle hayatıma şekil vermeye? Onu da yaratan bir üst sistem var. Vahiy ile bana gelen bir büyük hayat öğretisi var. Onu niye bir kenara atayım da bilmem hangi 50 sene 100 sene evvel ortaya atılmış bir öğretiyi ideoloji olarak kabul edeyim, kulakulluk yapayım, ona teslim olayım. İdeoloji böyle bir şey. İdeolojiler bir noktada eskimek zorunda. Bugün görüyoruz yani komünizmin nasıl eskiyip pratikte hiçbir uygulama alanı görmedi, o kalmadığını görüyoruz. Bir takım yasaklı dayatmaların bu toplumda veya başka toplumlarda bugün nasıl eskidiğini, bize dar geldiğini görüyoruz. Her ideoloji bir de putlaştırmayı doğurur bakın. Her ideolojiyi ortaya koyan o düşünce adamı, teorisyen mensupları tarafından putlaştırılır. Cemil Meriç benim çok sevdiğim bir yazardır. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ideolojiler putlar yetiştirir. O putlar döner, yaşayanları yönetmeye başlar. Öyleyse öldürülmesi gereken ölüler vardır modern toplumlarda diyor. Bu çok önemli bir bakış açısı belki. İdeolojilerin bir başka kötülüğü daha vardır, militan yetiştirir. Her ideolojinin fanatiği de vardır, militanı da vardır. Ha, dinlerin yobazı vardır, kabul ediyorum. Ancak dinler sürekli bir öte dünya algısıyla, idrakiyle, bilgisiyle insanlara geldiği için dinin yobazı yıkıcı, kıyıcı olmaz çoğunlukla. Olanlar vardır, istisnaları her zaman insan hayatında vardır. Ama ideolojiler dünyevi söylemler olduğu için, cenneti bu dünyada yapmak amacıyla var oldukları için onun militanları çok daha kıyıcıdır. Öbürü yok ki bazı şeyleri öbür tarafa atsın. Varsa yoksa burada yapacak. Böyle bir militanlık ruhu onun için kolaylıkla beslenebilir. İnsanlık tarihinin en kıyıcı soykırımları, en kıyıcı savaşları ideolojiler tarafından oluşturulmuştur, öyle değil mi? Dinler tarafından değil bakın. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ideolojik savaşlardır. Ben bir kaynakta okuduydum. Diyor ki, bu iki savaşta ölen insanların toplamı insanlık tarihinin Birinci Dünya Savaşı'na kadar yaptığı bütün savaşlarda ölen insanlardan daha fazladır. Son iki Dünya Savaşı'nda ölen insan can kaybı, Adem'den bugüne gelen toplam bütün savaşlarda ölenlerden daha fazladır. Bunu da gerçekçi bir takım demografik rakamlarla açıklıyor. Yani bizim tarihimizin şöyle düşünün, en büyük savaşı nedir? Mohaç Meydan Muharebesi. Bir tarafta 100 bin kişi öldü, tarafta 200 bin kişi. Buradan kaçı öldü? 20 bin kişi, 30 bin kişi. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda kaç milyon insan öldü? İkinci Dünya Savaşı'nda kaç milyon insan öldü? Bakın sırf Cezayir'in Fransa'ya karşı açtığı bağımsızlık savaşında 1 milyon Müslüman Cezayirli öldü. Modern savaşlar çok daha acımasız. Geçiyorum, konuyu dağıtıyorum. Nereden geldik buraya? Geleneksel Türk sanatlarıyla, geleneksel sanatlarımızla, İslam medeniyetinin o sanat çerçevesi içerisinde ele aldığımız sanatlarla, Batı sanatları, arkasında bir bakış açısının yaptığı, zihniyetin yaptığı bir ontolojik zemin oluşturur. Arkasında madem ki bir bakış açısı var, öyleyse bu sanatlar aynı zamanda bakış açısından kinaye bir bakış aşısını da barındırırlar. Evet.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu kısmında da İstanbul'un en ihtişamlı, en büyük, en güzel mimari eserlerinden ve en güzel camilerinden birisi olan Süleymaniye Camisi'ne gideceğiz. Profesör Doktor Selçuk Mülayim, Mimar Sinan'ın bu muhteşem eseri hakkında bakalım bize neler anlatacak.
Bu yapı neden önemlidir? Neden biriciktir? Bir defa bulunduğumuz noktaya baksanıza, tarihi yarımadanın çok önemli bir noktasında bulunuyoruz. Bayezid'den Halic'e doğru inen yamaçtayız. Bu yamaç üzerine bütün külliye ve cami ustaca yerleştirilmiştir. Demek ki Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü döneminde başkentin çok önemli bir noktasına yapılmış bu yapı. Bu yapı Şehzade'den sonra yapılıyor. Demek ki yapıya Galata ve Pera tarafından baktığımızda kent süliyetinde çok etkin bir görünüşü var bir defa. Bu önemli. 16. yüzyılın ortamını düşünecek olursak en fazla 3 katlı kiremit damlı evler, selviler, yeşil alanlar içerisinde bu büyük taş yapı çok etkili duruyordu. Bu bakımdan önemli. İkincisi, bu yapıyla ilgili olarak elimizde çok sayıda belge var. Bu da yapıyı önemli kılıyor. İnşaat süreci, yer nasıl seçildi, hangi ustalar çalıştı, muazzam arşiv belgesi var. Bu da yapının tarihini aydınlatıyor. Bu sebeple de yapı önemli bizim için. Üçüncüsü gayet tabii Kanuni gibi dönemin en kudretli padişahı, 7 iklim 4 kuşağı hükmeden bir insan ve o ölçüde güçlü bir hazineyle destekleniyor bu inşaat. Ve ilginç bir tesadüf ki Mimar Sinan gibi büyük bir yeryüzü tasarımcısı bu mali kudretle ve bu işe evet diyecek bir sultanla buluşmuş. Demek ki dönemin İki yıldızı bir araya geliyor, karar veriliyor ve burada sadece cami değil, onun etrafını U şeklinde kuşatan büyük bir külliye yapılıyor. Bu külliyenin büyüklüğü herhangi bir ortaçağ şehrinden daha büyüktür. Binlerce kubbeyle çeşitli seviyede okullar, medreseler, imaret, yemek verilen yerler, türbeler, hamam ve eğitim tesisleriyle gerçekten burası çok büyük bir kampüstür. Kent süliyetine getirdiği hareketlilik, minarelerin farklı seviyelerde toprağın ve tepenin eğimine uygun bir şekilde konması. Bu büyük bir şehircilik anlayışının olduğunu da gösteriyor. Gelişigüzel oturtulmuş bir kütle değil bu. Toprakla yakınlığı olan ve silüeti bozmayan bir yapı. Aksine silüete yeni kimlik getiriyor bu yapı. Şu hareketleriyle, eğrileriyle, kırıklarıyla vesairesiyle. Üst yapı çok ilginçtir burada. Üst yapıda adeta patikalar, sokaklar, basamaklar, merdivenler ve kemerler vardır. Yani yapının üstünde çok rahat dolaşabiliyorsunuz. Son derece tehlikesiz, çok güvenli bir dolaşım alanı sağlanmıştır. İşte bakım için, onarım için vesaire. Artı bir şey daha var. Bu yapının hazire kısmında yer alan Kanuni ve Hürrem türbeleri. Bu türbelerin ziyareti de yapıyı önemli kılıyor tabii. Bir cihan padişahı, 7 iklim 4 kuşağı hakim olmuş bir sultanın türbesi burada. 1566'da Ziyetvar'da şehit olduktan sonra naaşı buraya getiriliyor. Yine Sinan'ın elinde yükselmiş olan bir türbeye gömülüyor malum. Hemen yanı başında da Hürrem Sultan'ın türbesi yer alıyor. Bunlar bu hazireyi ziyaret edilmeyi değer kılıyor. Bir şey daha var çok önemli. Büyük mimarın türbesi de burada. Mimar Sinan'ın türbesi bu külliyenin hemen Haliç tarafında üçgen bir alan üzerine yapılmıştır. Bu mezar başında ömür boyu taşıdığı sarığından bir başlık olmak üzere ayaklar üzerinde yarı açık bir mezardır. Hemen önünde bir de sebil vardır. İç mekanda dikkatimizi neler çekmektedir? Bu İçinde bulunduğumuz yaş grubuna bağlıdır, mesleğe bağlıdır. Müslüm, gayrimüslim, inanan, inanmayan herkes farklı bir şeye doğru yönelir. Ama şu bir gerçek ki iç mekana girdiğiniz anda bu yapı size hakim olmaya başlar. Ve yapıya baktıkça siz bunun sanki düzgün kesme taşlarla istiflenerek üst üste konmuş ayaklar veya devasa sütunların getirilmesiyle yapılmadığını ama sanki bir dağın içinin oyularak elde edildiğini zannedersiniz. Böyle bir bütünlük vardır. Bunu bize veren nedir? Ortadaki tek ve toplu mekan anlayışıdır. Mükemmel bir genişlik, ayaklar kenarlara doğru çekilmiş, değil mi? Cemaat burada saflar halinde yer alabiliyor. Bu zaten Osmanlı mimarlarının aradığı ve peşinde oldukları bir ilkedir. Böyle bir yapı isteniyor. Bu başarılmış, dört ayak kurulmuş bakın, paye veya fil ayağı dediğimiz, bunlar yukarıya doğru 20-30 metre çıkıyor. Ondan sonra dört büyük kemere bağlanıyor. Onlara dikkat ediyoruz. Bu kemerler üzerine bir tambur oturtuluyor, bir kasnak. Onun üzerine de çapı 27 metreyi aşan büyük ana kubbe konuyor. Bu ana kubbenin iki tarafına da aynı çapta yarımşar kubbe ilave edilerek ne oluyor? Mekan biraz daha genişletilmiş oluyor. Amaç yine tek ve toplu bir mekan elde etme endişesidir. Avize aramayalım. Zaten camilerde bu kristal görünüşlü top avizelerin asılması son derece sakıncalıdır. Bu yeni zamanlarda yapılmaya başlandı. Gerçek avize budur. Klasik Osmanlı camileri içerisindeki bu kandil askılarıyla aydınlatılır. Zaten gece aydınlatılıyor malum, yağ kandilleri bunlar. İncecik demirler iç mekanı ve derinliği algılamamızı sağlıyor. Eğer buraya büyük avizeler koyarsanız caminin derinliği, kubbenin ihtişamı ve yazar hiçbir şey okunmaz. Zaten gözünüz kamaşır. Doğru aydınlatma budur. Süleymaniye'deki aydınlatma doğru cami aydınlatmasıdır. Zaten duvarlara açılan çok sayıdaki pencerelerden içeriye ışık giriyor. Duvarlarda, kemer içlerinde, kubbe kasnağında içeriye yeteri kadar ışık alabiliyoruz. Kısaca dünya tarihinde, mimarlık tarihinde, kültür tarihinde başyapıtlardan biri. Yani Endülüs'ten Hindistan'a kadar uzanan İslam enternasyonalinde çok seçkin bir yeri var. Çok seçkin bir yeri var. Ayrıca Sinan yapıları içerisinde de çok seçkin bir yeri var. Burası sadece bir mabet değil. Burası bir mimarlık okulu gibi bir şey. Planı, projesi, girişleri, çıkışları, avlusu, minarelerin konumu ve seviyelendirilmesi, kent içerisindeki görünümü dolayısıyla çok seçkin ve parlak bir yapı. Burada olanlar Şehzade'de yok. Burada olanlar Edirne Selimiye'de de yok. Bu her iki yapının ortasında bir yerde, 1557'de 16. yüzyılın yaklaşık ortalarında bitirilmiş bir şey. Büyük ustanın, büyük tasarımcı Sinan'ın yaratma heyecanlarının zirvesini gösteriyor bu yapı. Dünya mimarlık tarihi bu yapıya çok önemli sayfalar ayırır. Çünkü çok yalındır, çok rasyonel bir mimaridir bu. Ortada büyük bir alanın elde edilmesi için her şey ona göre ayarlanmıştır. Ayrıca kubbe mimarisi Osmanlı mimarisine yön veren başlıca unsurdur. Yani kubbe her mimaride olabilir de burada iç mekanı, dış mekanı ve bütün unsurları yönlendiren ana unsur kubbedir. Demek ki dünya mimarlık tarihinde kubbe mimarisinin en önemli örneklerinden biri olduğu için burası önemlidir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.